Dördüncü ayrım, sayfa 54. Lunacharsky'yi okumakta geç kaldık. Balkan bozgunu, Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, Cumhuriyet'in 10. yılında yaptığı konuşmasıyla taş plaktan dinlediğimiz Mustafa Kemal Paşa'nın sesi, karnında Türk malı yazan ilk pompalı gaz ocağını gördüğüm nalbur dükkanının vitrini önünde babamla duyduğumuz heyecan, yabancı plakalı, burunsuz otobüsü görünce kasabanın bir ucundan bir ucuna arkasından koştuğumuz günler, arkadaşlarımızla değiş tokuş ettiğimiz Kara Maske, Çocuk Haftası, Doğan Kardeş, Bütün Dünya dergileri, kasabanın kenarından geçen Çark Deresi'nde sümbüller ve nilüferler arasında kayık gezintileri, Çark Gazinosu'nda babamın öğretmen arkadaşları ve aileleri ile birlikte dinlediğimiz Müzeyyen Senerler, Münir Nurettinler, karpuzcu sergilerine karpuzların düşmesinden birkaç ay önce köfteci dükkanları ile bisikletçi Şerif'in dükkanı arasında direğe asılmış hoparlörden dinlediğimiz 1950 seçimlerinin sonuçları, bir hükümetin ilk kez halkın tek ses olarak verdiği oylarla tepe taklak gittiği günler çoktan geride kaldı. Şiir okuduğumuz Kranin'den Amberler'den sonra Hugo, Balzac, Zola, Israti, Hemingway, Steinbeck, Jack London, Turgenev, Lermontov, Tolstoy, Dostoyevski, Karapotkin'e, zamanımızın bir kahramanını, Oblomov'u, Haydar Rifat Bey'in tercümelerini, Malte Ledris Bridge'in notlarını okumaya başladığımız günler yıllarda geride kaldı. İlkokulu okuduğum bina Rum yapısıydı. Kiliseden bozma bir şeydi. Bodrum katında Sherlock Holmes olur, unutulmuş cinayetlerin peşine düşerdik. Kasabanın 21 Haziran'daki kurtuluş gününde süvariler, çeteciler, başlarında da kadın çeteci Kara Fatma geçerdi. Bu çetecilerin büyük dedemin kas sürülerini karşı yamaçtan mavzerle vuran Rum çetecileri kovup, Damlık, Mağaza, Ferizler, Söğütlü köylerini, sonra da kasabamızı kurtardığını dinlerdim babaannemden. Cumhuriyet bayramlarında tahtalardan yapılma zafer taklarının altından geçer, annemle birlikte kaymakam denen siyahlar içinde başında kocaman şapkalı adamı dinlemeye giderdik. Onun konuşması bitince katana denen koskocaman atların çektiği top arabaları, uçak savar arabaları geçerdi. Mızraklı, kılıçlı, bayraklı süvariler geçerdi. Yerin titrediğini hissederdik ve yer titrerdi. Bu kasabaya babamın tayini çıkmadan önce yaşadığımız Aydın'da tren istasyonuna mavi ve kirli beyaz otorayla Menderes'in geldiğini görmüştüm. Ağaçların tepelerinde bile insanlar vardı, onu seyretmeye gelmişlerdi. 1950 seçimlerinin sonuçlarını köfteci dükkanlarının önündeki hoparlörden dinlerken yanımda elini tuttuğum at arabası ve yaylı kupa arabaları yapan İsmail Usta vardı. Komşumuzdu, köylüler vardı, fırıncılar vardı, memurlar yoktu. Ama onların bile gizlice sonuçları izlediğini, evlerimizde Demokrat Parti'nin seçimi kazanmasıyla birlikte korkudan çok sevincin yaşandığını hatırlıyorum. Bu sevinç, o yıllarda dikiş iğnesi şöyle dursun, toplu iğneyi bile yapamadığımız gerilikten, yoksulluktan kurtuluşun başlangıcı gibi gelen Demokrat Parti zaferindendi. 7-8 yıl sonra ise pazar postası okuyorduk 5 arkadaş, İstanbul ve Ankara tıbbiyelerini kazanmıştım. Mülkiye sınavlarından sonuç bir türlü gelmiyordu. Rahmetli Profesör Turhan Feyzioğlu'nun mülkiyedeki açış dersinde DP iktidarının keyfi yönetimine karşı öğrencilerine nabza göre şerbet vermeyin dediği yıldı. Mülkiyeye giremezsem hayatımın hiçbir anlamı kalmayacakmış gibi geliyordu. Bir gün mülkiyeyi 98. olarak kazandığımın haberi geldi mektupla. Bütün yaz tatilinde babamın zoruyla tıbbiyeleri kazanmak için kurbağaların sidik sistemine çalışmaktan mülkiye için hiç hazırlanamamıştım. Sadece Sabiha Sertel'in Tevfik Fikret'ini okumuştum. Edebiyat sorusu olarak da Tevfik Fikret gelmişti. Matematiğim her zaman çok iyi olmuştu. İngilizce öğretmenim de Necmettin Arıkan'dı. Mülkiye'yi böyle kazandım. Mülkiye'deki yıllarımda konserler vardı. Aynı çatı altında dershaneleri, kütüphanesi, kantini, yemekhanesi, yatakhanesi, banyosu, ütü yaptıracağımız çamaşırhanesi, berberi, masalarında beyaz örtüleri, bilardo masaları olan Mülkiye'de Arif Bayaslıoğlu, Atilla Karaosmanoğlu, Mümtaz Soysal, Şerif Mardin, Bahri Savcı, Fehmi Yavuz, Yavuz Abadan, Nermin Abadan, Ahmet Şükrü Esmer, Nejat Erder, Sadun Aren, Herbert Hyman, Seha Meray, Vahdet Aydın, Gündüz Ökçün vardı. Hocaydılar, asistandılar. Nurettin Sevin vardı. Konservatuar ile Mülkiye'yi kardeş okul yapmıştı. Balerinleri, tiyatrocuları, müzisyenleri bizim kantinde de görürdük arkadaş olarak. Geceleri tiyatro gişelerinin önünde kuyruğa girer, Kral Lear için, Öfke için, Müşfik Kenter için, Yıldız Kenter için, Ertuğrul İlgin'in inanılmaz tatlılıktaki oyunu için sabahlara kadar beklerdik. Milli Kütüphane'nin körler odasında yasak denen kitapları okurduk. Dostoyevskileri, Nant Hamsunları, Fındıkoğlu Ziyaettin Fahri'nin Marx'tan söz eden Sosyalizm filan gibi başlıklı bir kitabını, Emil Ludwig'leri, Yurt ve Dünyaları, Gazap Üzümlerini, Max Bier'i, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok'u, Haydar Rifat Bey'in Muhtasar Kapital çevirisini, Gazo dergilerini ve şimdi söylesem herkesin gülüp inanmayacağı daha nicelerini. Kitap okumak, bir şeyler okumak bu denli zor zanaat olduğu için sevgililerimizi bile kitap okuyan kızlar arasından seçmeye özen gösterirdik. Sevgililerimizle Kavaklıdere'deki gül bahçesinde buluştuğumuzda elimizde Yeditepe dergisi olurdu ve Yedi Çınar Yaylası'ndan, Esir Şehrin Mahpusu'ndan, Nana'dan, Nejat Bengül'ün bir makalesini çevirdiği Paul A. Bahra'nın az geçinmiş ülkelerin sorunlarını anlatan yazılarından söz ederdik. İsmet Paşa'nın dış ülkelere gönderttiği Radikal Milli Birlik Komitesi üyelerini sosyalist sanıp İsmet Paşa'yı da muhafazakar sayardık. Ulvi Uraz'ın devlet tiyatrolarında oynamayışından duyduğu üzüntüyü hissederdik. Amatör üniversiteliler tiyatrosunun provalarına gelip izlerken tanışmıştım Ulvi Uraz'la. Sonra İstanbul'da tiyatrosunu açtığında Kürklü Hanımların onu izleyip alkışladıklarını gördüğümde dehşete düşmüştüm. Neyin nerede yasak, neyin nerede mübah olduğunu hiç anlayamamıştım. Böyle böyle yaşadık. İsmet Paşa gene başbakan oldu, iktidara geldi. Ekrem Alican'ın garip bir oyunuyla Paşa Amerika'dayken altındaki koltuk gidiverdi. Gürsel Paşa'dan olduğunu sonraları öğrenebildik. 21 Şubatlar, 21 Mayıslar oldu. Bol ve ütüsüz pantolonlu Demirel'in başbakanlık merdivenlerine çıktığı günlerde gazeteci olarak onu izlemeye başladım. İki basamak arkasından çıkıp soru sormaya çalışırken ütüsüz pantolonla bir adamın nasıl başbakan olabildiğine şaşardım. Başka bir dünyanın başladığını ben Demirel'in bu ütüsüz pantolonuna bakarken anladım. Aynı yıllarda İsmail Rüştü Aksal, Cebeci'deki bir düğün salonunda yapılan CHP toplantısına geldiğinde salonun kapısında duralamış ve sigara dumanlarından, havasızlıktan, pislikten olsa gerek salona girmeden dönüp gitmişti. Sonra hocamız İbrahim Yasa'nın Hasanoğlan Köyü araştırmalarından tanıdığımız ve Amerikalı sosyal bilimcilerin kitaplarından tutucu, kanaatkar, girişimci, ruhtan yoksun olduğunu öğrendiğimiz köylülerin Yozgat'ın Boğazlı yanından kalkıp kasabaya, Yozgat'a hiç uğramadan ve gölleri denizleri görmeden Almanya'ya, Fransa'ya, Avusturya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya hatta İsrail'e gidip çalışmaya başladıklarını işittik. Bunu Boğazlayan'da yaptığımız bir araştırma sırasında kocası İsrail gemilerinde çalışan köylü kadınlardan duymuş, inanamamıştık. Köylüler yurt dışına giderken Milliyet Gazetesi'nde rahmetli Abdi İpekçi, Ziya Müezzinoğlu, Devlet Planlama ve Odalar Birliği'ndeki uzmanlar, sanayileşme öncesindeki Türkiye'nin 10 yıl sonra, 20 yıl sonra gelişmiş batılı ülkelerde nitelikli iş gücüne evrimlenmiş hazır bir iş gücüne sahip olacağını, dış ülke deneyimi sonucunda bu insanların ülkeye dönüşte progresif bir kesim oluşturacaklarını söylüyorlardı. Sosyoloji bilmeyen, sosyolojiyi uydurma bir şey sanan ilerici aydınlarımızdan eli kalem tutanlar, Türkiye'de solun tabanını yurda dönecek olan bu işçilerin oluşturacağını sanıyordu. Bunlar böyle olmadı. Köylere, kasabalara yeşilli kırmızılı Almancı evleri yapılmaya başladı. Taksicilik yapmaya, bakkali açmaya başladılar. Haliç kıyılarından devletin kefil olduğu özel sektörü destekleme amaçlı kuli kredileriyle Gebze'ye, İzmit'e doğru açılan kapitalizmin rasyonelleşmesi ile bu bakkal dükkanlarının bile önü tıkandıkça, işçi kooperatiflerinin attıkları temellerin üstünde çalışan fabrikaların yapılamayacağı anlaşıldıkça, yurda dönen bu işçiler aynı Yozgat ve çevresinde ve başka başka yerlerde radikal tutucu partilerin tabanını oluşturdular. En aklı başında olanları ise dış ülkelerde yerleşmeye çalıştı. Sonra kasetler, Brüksel'de istasyon civarındaki binaların bodrumlarında açılan mescitler, okullara gönderilmeyip Kur'an kurslarına gönderilen Avrupa'daki işçi çocukları derken buralarda dini hareketlerin gelişmesi başladı. 1950'lerde bizim gibi ülkelerin insanları için Amerikalı sosyal bilimciler teşebbüs kabiliyeti olmayan kaderci, tasarruf gücünden yoksun diyordu. 1960'ların sonlarında ise bu ülkelerde yükselen beklentilerin gerçekleşmeyişinin sebep olduğu düş kırıklığından ve sarsıntılardan söz etmeye başladılar. 1950'lerde 1960'larda bile Amerikalı sosyal bilimcilerle birlikte siyasaldaki doktora turlarındaki genç hocalarımız bile kalkınmanın, modernleşmenin kriterlerini sayarken 1000 kişi başına düşen gazete sayısındaki artış, 1000 kişi başına radyo sayısındaki artış, kırsal nüfusun azalıp kentsel nüfusun artışı ve gayri safi milli hasıladaki artış derlerdi. Oysa çok sonraları Amerikan sosyal bilim dergilerinin bazı marjinal türden olanlarının o yıllardaki sayılarını okuyunca gördük ki 1960'ların sonlarından başlayıp 1970'lere doğru Amerikan sosyal bilimcilerin içinde epeycesi bu ortadaki harcı alem modernleşme kriterlerinden kuşku duymaya başlamışlar. Kentsel nüfustaki artışın 1000 kişi başına gazete ya da radyo sayısındaki artışın sürmesine karşılık az gelişmiş ülkelerin kimisinde gayri safi milli hasıladaki artışın gerilerde kaldığını gören bu Amerikalı sosyal bilimciler UNESCO çalışmalarına, araştırmalarına sattıkları bu az gelişmişlikten kurtulma kavramsallaştırmalarından söz etmeye başlamışlar. İktisat hocalarımız, sosyal bilim hocalarımız Baran'ı okumadıkları için Kuyucaklı'nın başkalarının eski iktisat kitaplarını bırakıp Samuelson'un iktisat kitabına geçmeyi yeterli marifet saydıkları, sandıkları için bizim bunları anlamamız çok geç oldu. Dünya bunları yaşarken Türkiye'mizde Thomas More, Babeuf ve Nazım Hikmet'le solculuk yaptığımız için aydınlarımız Nihat Erimler'le, Turhan Feyzioğlu'larla demokrasideki çıkmazlarımızı oy vermeyi bilmeyen köylülerin gericiliğine bağlayan Sadi Koçaşlar'la, Cuntacı askerlerle, sandıklı ya da sandıksız, kestirmeden toplumsal dönüşümlerin peşine düştü. Sonra yıllar geçti. Mülkiye kantininde Bahçeli Evler'deki evinde akşamları oturup Freud'dan söz ettiğimiz bir arkadaşım, geçen bu son 10 yılın öncesinde bir büyük kentimizde savcıyken her sabah temiz çamaşır giyerek çıkarmış evinden. Bir yerlerde ölüp giderse içinden çıkacak çamaşırlar temiz olsun diye yaparmış bunu. Başka birçok arkadaşımsa Ecevit koalisyonlarının öncesinde inanmışlık ve heyecan içinde devletin göreli özelliğinden söz etti Mülkiyeliler Birliği'nin bahçesinde TRT'den gelecek kız arkadaşlarını beklerken. Şimdi Haliç'e doğru iniyorum. Az önce 1880'lerin sonlarında yapılmış Fransızların imal ettiği taş gibi kırmızı tuğlalardan Rum kilisesinin avlusunda gezindim. Aşağılarda patrikhane vardı, süslemeli, kırmızı tuğladan lise binasının mimarisi bile öğrencilere hendese nedir bunu öğretmek için seçilmiş bir mimariydi. Metotlu düşünmeyi, akla güvenmeyi, aşağıdaki limandaki etkinliklere erişilecek zenginlik ve mutluluk için çalışmayı, 1880'lerin Levanten çocuklarına yalnızca derslerle değil, okullarının mimarisi ile de öğretmek istemişlerdi. Bilgiye erişilen, kitap okunan, düşünmeye, uslamlamaya hazırlanılan bu eski Rum lisesinin ne içinde ne dışında, ne duvarlarında ne de avlusundaki tuğla döşemelerinde tek bir yamukluk, tek bir çirkinlik, tek bir zevksizlik yoktu. Rum lisesi boştu. Arkasında bir cami vardı. Caminin arkasında etrafı mezbelelikle çevrili yeni yapılmış bir bina vardı. Sarıydı bina. Giriş kapısının önünde bir sürü takınyalar vardı. Pencerelerinde ise sokağı seyretmeye çalışan, kafaları 3 numara tıraş edilmiş küçük çocuklar vardı. Binaya kafalarında takkeler, 30-40 yaşlarında birileri girip çıkıyordu. Bir tarikatın himayesinde açılmış, tarikatın öğretisine uygun dini tedrisat yapan bir okulmuş. Çocuklar Anadolu'dan toplanıyormuş. Fakir aileler çocuklarını imam olur, hoca olur diye gönderiyorlarmış. Haliç'e doğru inerken 3-4 yıl önce İstanbul'un tarihi yerlerinin korunmasından bahseden yazıları ile ünlü, hiç kuşkusuz dünya güzeli bir yazarımızın, eski sarayların birinin müştemilatının restorasyon sonunda açılışına ilişkin yazısında, Sultan Abdülhamit ile onun Taif'e gönderip boğdurttuğu Mithat Paşa'nın portrelerinin, bu müştemilatın salonuna açılan kapının üstüne biri bir tarafa, biri bir tarafa asılmasının zamanı geldiğini, böylece geçen zamanın sayesinde tarihimizin bu iki yanının birbiriyle barıştırılması gerektiğini söylediğini hatırlıyor, düşünüyorum. Abdülhamit'in portresi ile Hürriyet kahramanı, Hürriyet şehidi Mithat Paşa'nın portresi aynı salonun kapısının üstünde yan yana mı bilmiyorum. Belki de yapmışlardır. Ben de Kırmızı Tuğla'dan Rum Lisesi'nin arkasındaki mezbelilikte gördüğüm o iğrenç sarı binadaki çocukların görüntüleri ile 1960 öncesinde Balin Oteli'ndeki gece nöbetimden çıkıp geldiğim Milli Kütüphane'nin körler odasında kitap okumaya çalışan kendimin hayali 19. yüzyıldan daha bulanık, daha çaresiz Haliç üstündeki gökyüzünde yan yana getiriyorum. 30 yıl geçmiş. 30 yıl önce tutucu İsmet Paşaların, Menderes'lerin zamanında bizim gibi çocuklar, karpuzcu sergilerinin önünde kiralık bisikletlere binen, faytonların arkalarına takılan, tozlu tarla yollarından derelere göllere yüzmeye giden çocuklar, parasız yatılı olurlar, mülkiyelere giderler, Ulfi Uraz'ları tanırlar, körler odasında kitap okurlar, Lorca'nın şiirlerini sökmeye çalışırlardı. Şimdi 30 yıl önceki halimle çocuklar o sarı binada, başları 3 numara tıraşlı, binanın önü mezbelilik, kapısında takunyalar var ve aşağıda kadınlar evlerinin önünde yün örüyor. Seyyar kasetçi kaset satıyor, az sonra kadınlar evlere çekilecek, zenginler de ağları izleyecek. Acaba diyorum, bunların bu diziyi izlemesini, Lunacharsky'nin, Renoir'ın çamaşırcı, ütücü, çiçekçi kızların sapsarı suratlarını neden ısrarla pespembe yaptığını açıklarken söylediklerinden yola çıkarak açıklayabilir miyim? Lunacharsky, Renoir'ın çamaşırcı kızların, ütücü kızların, çiçekçi kızların suratlarının pembe olmasını istediği için böyle yaptığını 1930'larda yazmış. Ben Lunacharsky'nin ne demek istediğini, bu yazdıklarını 1980'lerde okuyabildim, anlayabildim. Haliç'e inen sokaklardaki Süryani kadınlarının zenginler dağları izlemelerini, böyle bütünüyle değişik bir açıdan değerlendirmenin doğru olup olmayacağını düşünebilmem, belki de bu gecikme yüzünden çok zor oluyor. Ve bizim olan bu yüzyılın son 10 yılına girerken yaşadığım ülkede İstanbul'da denizin en güzel olduğu kıyılarda tavernalar açılıyor. İnsanlar hiçlikten aldıkları amansız bir düş gücüyle yılbaşı çekilişindeki 15 milyara erişmek için bilet alıyor. Üniversitelerde, sosyal bilim fakültelerinin öğrenci kantinlerinde astroloji tartışmaları okumayacağı benzeyen yoksul, öfkeli ve taşralı küçük bir kesim sanki sahaflardan alınmış 1970'lerin dergilerini yerlerdeki izgara izmecitlerinin arasında açtıkları sergilerde satmaya çalışıyor. 1990'ın öncesinde bütün bunların içinde gelecekten bir şeyler umabilmek için tutunacak tek inanabileceğimiz şey var. İnsanın da, toplumun da, sorunlarının, içinde bulunduğu ürküntü veren görünümlerinin tarihsel olduğu. Tarihin yeniden seyrinin çizilmesi, yaşadığımız bugünün trajik görünümünü korkusuzca algılamamıza bağlı. Haliç'in kıyısındaki betonlarla kuşatılmış yeşilliklerin arasındaki sarı binalarda kapatılmış, kafaları 3 numara tıraşlı çocukların varlığını fark etmemize bağlı. Gösteri, sayı 110, Ocak 1990. Haydi sinemaya gidelim, yıkanmak istemeyen çocuklar olalım. Bilimlerin ve teknolojinin akıl almaz bir gelişme gösterdiği günümüzde insanı kendi varoluşsal koşulları üzerinde düşünmeyi akıl edebilecek bir düzeye çıkmaktan alıkoyan çok sığ bir kültür ortamı içinde yaşıyoruz. Hayat hakkında, dünya hakkında, başka insanlar hakkında edindiğimiz bilgi ve enformasyon, verili sistemlerin medyaları, dolayımı ile edindirildiğimiz şeyler. Medyalar, pazar kurumu içinde oluşmuş bir meslek etiğine göre çalışan kişilerin oluşturduğu kurumsal düzenlemeler. Mesleğinde başarılı olmak, geçerli meslek etiğinin ilk ve en temel kuralı. Başarı ise içinde yaşanılan pazarın mantığına göre belirleniyor ve kıstası satış. Bu durum, kültürde hiçbir sansür olmasa bile toplumun kültür hayatını vasati beğeni düzeyine doğru çekiyor. Vasati beğeni, hayata, insan ilişkilerine, insanın varoluşsal koşullarına ampirik algılama içinde bakan insanın kısıtlı bir duruma indirgenmiş bugünkü kitle toplumu insanının beğenisi. Bu insan, hayatın hayhuyu içinde yaşadığımız saatler boyunca biziz, hepimiziz. Yaşadığımız gündelik hayatta yaşam deneyimlerimiz, nesneler, olgular, insanlar, hayat hakkında bizim kendi toplumsal konumumuz açısından oluşturacağımız bilgiye, benliğe, tarih bilincine dönüşemiyor. Yaşam deneyimlerimizin bu evrimlenmeye yönelememesinde, yaşam deneyimlerimizin organik bir bütünlük kazanması için gerekli zaman ve mekan boyutlarının modern hayatın kurgulanışı nedeniyle fragmanlaşmış, bölüntülenmiş oluşu çok etkin bir rol oynuyor. Ve modern toplum hayatının yüzeysel, hızlı hızlı yaşanıp geçilen insan ilişkileri içinde dünyamızın bize en yakın olan kesimlerinde olup bitenleri bile Bunları baksak görsek de ne olduklarını anlamadığımız için akşam saatlerinde çıkan gazetelerden ya da sabah gazetelerinden okuyunca fark ediyoruz, öğreniyoruz. Yaşadığımız hayatı medyalardan öğreniyoruz. Medyaların süzgecine takılan ya da çarpıtılan haberler ise dünyamızı, hayatımızı ya noksan öğrenmemize ya da çarpıtılmış bir anlamsal içerikle öğrenmemize neden oluyor. Dünyamızı, hayatımızı, kendimizi bile medyaların bilinç endüstrisinin bizim için uygun gördüğü anlamsal içerikle anlamlandırıyor, biliyoruz. Bu bir bilme değil. Kendisine hizmet için işe koşulduğumuz, verili toplumsal sistemin tanzim ettiği ve bizzat bize yaptırdığı bir talim etmedir. Hayatımızı, dünyamızı, kendi insanal varoluşumuzu bilmede bile biz özne değiliz. Demokratik toplum felsefesinin günümüz modern toplumlarında kurumsal düzenlemelerle dışlanmasında birçok toplum felsefecisine göre insanın içine düşürüldüğü bu tuzak önemli rol oynuyor. Dahası, isteklerimiz, arzularımız, korkularımız, büyüklük duygularımız, başkalarına karşı duyduğumuz kıskançlıklarımız ve başkalarında kıskançlık oluşturma tutkumuz bile dışımızdan oluşturulmuş şeyler. Ama bütün bunları bizim sanıyor ve bütün bunların oluşturduğu örselenmiş kişiliğimizi öne sürerek, abartarak, apaçık görülür kırarak bireyselleşeceğimizi umuyoruz. Bütün bunların bizi fazlasıyla yoğurduğu bir kamusal hayattan sonra rahat etmek, huzur bulmak için çekildiğimiz evlerimiz bile asılsız bir özgünlüğün ve özelliğin, privacy, yaşanabildiği yerler. Beyaz diziler ya da TV'deki diziler bize zaman ve mekanca çok uzak yerlerde hazırlanmış şeyler. Ne biz öykümüzü anlatıyoruz, ne de anlatılan öykü bizim öykümüz. Benjamin'in dediği gibi, öykü anlatıcı ile öyküyü dinleyenlerin ortaklaşa insan deneyimlerinin yoğun olduğu zamanlar eskide kalmış bulunuyor. Gittiğimiz çağrılı yemekler, evimizde verdiğimiz yemekler, dostlar tarafından verilen ya da dostlarımız için verdiğimiz yemekler değil artık, muhit edinmek için, insan tanımak için, terfi edebilmemiz için, kendimizi göstermemiz gereken insanlara kendimizi, evimizi, hayattaki başarılarımızı göstermek, sergilemek için düzenlenen yemekler. Amerikalı sosyal bilimci Erwin Goffman biraz abartılı bir dille bugünkü modern toplumların insana yaşattığı bu hayat için total kuruma dönüşmüş bir hayat diyor. Goffman'ın uzmanlık alanı hapishaneler, kışlalar, yatılı okullar ve tımarhaneler. 30 yılı aşkın süre bu kurumlardaki insan ilişkilerini, yöneten yönetilen ilişkilerini incelemiş biri Goffman. Ona göre bir akıl hastasının özne olma şansı tımarhanenin dışındayken daha yüksek bir olasılıkla mümkündür. Hastalığın ara verdiği durumlarda kendi bilinciyle davranabilir, karar alabilir. Tımarhaneye girdiği andan itibaren, hastalığın aktif hale geçtiği zamanlarda da, ara verdiği zamanlarda da hastanın varoluşsal tanımı kesiksiz olarak hastadır. Çünkü girdiği, kapatıldığı kurum, tımarhane bir total kurumdur. Bunun böyle olacağını 19. yüzyılın büyük yazarlarından Tolstoy işaret etmiştir. Anna Karenina'da Stefan Arkadyevich Obronski'nin giyimi, konuşma tarzı, insanlarla ilişkilerindeki davranışları ve okuduğu liberal eğilimli Fransız gazeteleri, çevresindekiler de öyle oldukları ve öyle gazeteleri okur göründükleri içindir. David Rimes'ın da Tolstoy'un bu Stefan Arkadyevich Obronski'sinden yola çıkarak modern toplum hayatındaki insanın other directed man olduğunu söylüyor. Hala dilimize çevrilmeden duran The Lonely Crowd adlı kitabında. Gerek başkaları üzerinde şiddet uygulama tutkusu olarak, gerekse başkalarının uygulayacağı şiddetin kurbanı olmaktan alınacak marazi haz olarak, günümüz insanının çoğunun şiddete duyduğu yakınlıkta bu insancı olmayan hayat karşısındaki horlanmışlık duygusunun etkisi olduğunu biliyoruz. Komşumuzu çatlatmak için değiştirmek istediğimiz evimizin, semtimizin uğruna fazla mesaileri kalmamızın, en yakınımızdaki arkadaşlarımızın bile kuyusunu kazıp bir derece yukarı terfi edebilmek için yaşadığımız ikiyüzlülüklerin ise bizim dışımızdan tanzim edilmiş bu hayatı benimseyip, bizim kendimizin oluşturduğu bir hayat sanmamızda, buna inanmamızda çok büyük bir etkisi olduğunu da biliyoruz. Uygarlaşma dediğimiz çok zor bir işi başarmak için on binlerce yıl uğraş vermiş insanın bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Tolstoy, insanın bu sorununu çözümlemesine katkıda bulunmak için Anna Karenina'yı yazmış. Kaiser, geziye çıkmadan önce bütün kuş beyinli uyruklarını yıkanmış paklanmış bir vaziyette görsün diye nazırları, gözcüleri, teşrifatçıları Almanya'nın dört tarafına haber saldıklarında Kaiser'in buyruklarına göre düzenlenmiş uydurma bir hayatı yaşamaktansa kendi oyunlarını sürdürmek isteyen çocuklar direnir, yıkanmak istemezlermiş. Tolstoy'un roman yazması içindeki bu yıkanmak istemeyen çocuğu canlı tutabilmesindendir. Bizimse kitapların dostlarımızın balıkta tanıştığımız oyun oynamasını unutmamış ahbaplarımızın yanı sıra her iyi film oynadığında onu izleyebileceğimiz sinemalarımız var. Haydi sinemalara gidelim. Brecht'in onlar için şiir yazdığı yıkanmak istemeyen çocuklar olalım. İçimizde bir şeyleri canlı tutalım. Beyaz Perde Sayı 5 Mart 1990. En kültürlü kültür bakanımız. Dünya değişiyor. Ortodoksluklar kalmıyor. Dünya değişince biz de değişiyoruz. Düşünüyorum da nereden nereye gelmişiz? Yıllar önceydi. Bir kültür bakanımız sinema ve sahne sanatçılarından bir bölümüyle birlikte Dansözler Kraliçesi Özcan Tekgül'e kültür madalyası verdiği için saygın köşe yazarlarımızın eleştirisine uğramıştı. Yapılan eleştirileri sevinçle biz de paylaşmıştık, eleştirilerine katılmıştık. Şimdi ise yapılan eleştirilerin de bizlerin davranışının da yanlış olduğunu anlıyorum. Yanılmamızın nedeni bence kültürden anladığımız şeyin yanlışlığıydı. Biz kültürü kitaplıklarda, konser salonlarında, üniversitelerde, sanat ve düşün dergilerinde bulunan bir şey sanıyorduk. Kültürün kentlerinde heykellerin bulunmadığı bir ülkede. İnsan bedenindeki doğanın güzelliğinin sokakları, meydanları, görkemli yapıların önünü süsleyemediği bir ülkede. Fil dişinden dökülmüş gibi güzel bedeniyle çırılçıplak denecek kadar sakınmasız dans eden Özcan Tekgül'ü seyrettiğimiz sinema salonlarında yaşanabileceğini, yaşanmış olabileceğini anlamıyorduk. Dünya değişiyor, ortodoksluklarımızdan kurtuluyoruz. Gerçekten ne kadar güzeldi Özcan Tekgül. Sarı denecek kadar açık renk saçları uzundu, çok hafif dalgalıydı, omuzlarını az aşağılarındaydı. Uzun upuzun bacakları vardı, balık etinde dipdiriydi. Beli çok yukarılardaydı, omuz başları yuvarlaktı, kolları çok düzgündü, yüzü aydınlık, güzeldi. Durulmuş bir dişiliği vardı, yapay değildi. Skandallarla ün kazanmamıştı. Kendisi için dans ederken bizim seyretmemize izin vermiş gibiydi sahnede. Benim kuşağımın gördüğü ilk güzel kadındır Özcan Tekgül. Yalnızca gördüğümüz ilk güzel kadın değil, dünyanın en güzel güzelliği olan kadın güzelliğine duyduğumuz merakın dorukta olduğu, tam da o ilk gençlik yıllarımızda gördüğümüz ilk güzel kadındır Özcan Tekgül. Benim kuşağımdaki yaşama bağlılık, yaşama sevinci Özcan Tekgül'le başlamıştır. Özcan Tekgül'le başlayan bir gençlikten geldiğimiz içindir, umduğumuzu bulamadığımız kaç aşktan sonra sevebilmemiz. Hayatımızdaki en çarpıcı aşklarımızda çoğunlukla Özcan Tekgül'ü andıran kadınların oluşu nedensiz değildir. Kimi zaman düşünmüşümdür. Francia Friedrich'ten adlarını veremeyeceğim nicelerine kadar sevgililerimden kaça Özcan Tekgül'ü arayışımdandır diye. Özcan Tekgül bir sabah evimin kapısının önündeki posta kutusundaki anahtarla içeri giren ve duş alırken gördüğüm, sabahtan öğleye kadar seyretmeye doyamadığım Francia Friedrich'ten bile güzeldi. Bugün bile Özcan Tekgül daha güzel. Mavi gözlü, sarı saçlı, serin rüzgar gülümsemeli, sevgililerimizle bile yarışacak kadar güzel hala. Özcan Tekgül'ün bize verdiği güzelliklerinden de öteye güzellik duygusu olmuştur. Sokakları kargacık burgacık kasabalarımızda, kentlerimizde ölçümlülüğü, estetiği, mimari, muzdakiyi bile onunla öğrendiğimizden hiç kuşkum yok. İtalya'daki kentlerin meydanlarında büyük yapıların önündeki çıplak heykeller nasıl insanları o meydanın, o kentin, oralarda yaşanan hayatın temelindeki ölçümlülük, akıl ve estetiğin bulunduğunu anımsatırsa, Özcan Tekgül'ün çıplaklığı ile görkemli güzel bedeni de bize bu duyguları kazandırmıştır. Bizim kuşağımızda kentlerimizin olmayan meydanlarındaki olmayan çıplak insan güzelliği heykellerine duyduğumuz yoksunluğu azaltan güzel insan bedeni Özcan Tekgül'ün fil dişi bedeniydi. Biz bunun böyle olduğunu öylesine biliyorduk ki onun dans ettiği sinema salonlarında hiçbirimiz ıslık çalmaz, sahneye laf atmaz, hiçbir edepsizlik yapmazdık. Onu seyretmek şimdi anlayabiliyorum. Hayatın güzelliğini fark etmekti, kültürlenmekti. Piyano çalmaktı, iyi müzik dinlemekti, iyi şiirler yazmak, iyi şiirler okumaktı. Gelişkin düşüncelerle tanışmanın ötesinde hayattan yana ilk güzel duyguları kazandırmaktı. Bunun da ötesinde, o yıllarda güzelliğine inandığımız insan bedeninin çıplaklığından yola çıkıp eşitsizlik, zorbalık ve aldatmaca ile dolu dünyamızdan günün birinde daha doğru dürüst bir dünya kurulacaksa, bunun da başlangıcında bütün libaslarımızdan soyunmamızın bulunduğunu anlamamızı da Özcan Tekgül'e borçluyuz. Tacı ve tahtı ile kızının sevgisini bile heder eden Kral Lear, nasıl bütün libaslarından soyunup sarayından dışarılara çıkıncaya dek ikinci bir insan ile karşılaşmamışsa, insanın insana yabancılaştığını her gün biraz daha derinden duyumsadığımız, bugünkü acımasız dünyamızdan kazandığımız libaslarımızı üstümüzden atmadıkça, bu soğuk yalnızlığımızın süreceğini anlamamızı ona, onun onurlu çıplaklığına borçluyuz. Benim kuşağımın bunları anlaması yakın yıllarda oldu. Kral Lear'da Shakespeare'in söylemek istedikleriyle Jean-Jacques Rousseau'nun Emil'de ya da insanlar arasında eşitsizliğin kökenlerinde insanın doğuştan iyi oluşuna ve çitlere ilişkin söylediklerinin aynı şeyler olduğunu anlamamızdan sonra oldu. Geç yaşlarda gidebildiğimiz Lourdes'daki Miletoslu Praxiteles'in çıplak heykellerinin ardındaki hayat ile tiranların yönetimindeki Atina'daki Fidas'ın kişilerin libaslarını vurgulayan giyinik heykellerinin ardındaki hayatın farklı olduğunu anlamamızdan sonra oldu. Bunun için bence kültür, zor gözüken ve insana karşıt koşullarda bile insanın hayatı sevmesini, yaşamı sürdürmesini sağlayan değerlerin, duyguların, becerilerin bir toplamı ise, Özcan Tekgül'ü en güzel ve en doğru görünümüyle seyrederek hayata başlamamız da benim kuşağım için kültürlenmemizin başlangıcı olmuştur. Floransa'da Arno Nehri üzerindeki köprünün iki yanına sıralanmış dükkanların önüne oturup çevre köylerden, kentlerden gelen insanlardan derlediği sözcüklerin en güzellerinden onları ortak bir dil meydana getiren Dante'nin heykelinin kaidesindeki ilk İtalyan yazısını bilirsiniz. Çıplaklaşmadan başlayarak kuracağımız daha insanca bir hayat kuşkum yok olacak bir gün. İşte o gün yaşarsam. Çocukluğumun bütün kentlerinin en güzel yerlerinin Özcan Tekgül'ün göğüsleri çıplak kolları gökyüzüne doğru büklüm büklüm uzanmış heykelleriyle süsleneceğini biliyorum. Varsın o bugün kum kapının bir ucunda son derece mütevazı bir gece kulübünde olsun. Gençliğimde göğümüzü güzelleştiren çıplak bedeninin görünümünü çoktan biliyor mermerler de ölümsüzleştirileceğini. Benim kuşağım Boccaccio'ya Özcan Tekgül'den vardı. Yıllar önce bunları bilmenin kaderiyle Özcan Tekgül'e kültür madalyası veren eski günlerimizin kültür bakanımıza yönelttiğimiz eleştirilerin ne kadar yanlış olduğunu şimdi anlayabiliyorum. Gelecekteki insana ilişkin sınırsız güzelliklerin ilk habercisi Özcan Tekgül, ona verdiği kültür madalyası ile somut da olsa hepimizden daha doğrusunu yapan eski kültürümüzde kalmış en kültürlü kültür bakanımız ve her doğruyu yıllar sürmüş yanlışlardan sonra bulabilen bizler hep birlikte bir nehirde akıyoruz. Nehir bizi birbirimize yakın kılıyor. Ben Özcan Tekgül'ü daha ilk günden seviyorum. En kültürlü kültür bakanımızı son birkaç yıldan beri seviyorum. Ve biliyorum ki şimdi yaşadığımız bizi birbirimizden uzak tutan bu yaz ortamımızdan kurtulabilirsek, gün gelecek yalnızca hepimizi daha ilk günden beri seven Özcan Tekgül değil, eski günlerimizin nadir güneşlerinden en kültürlü kültür bakanımız da beni sevecek. O gün bu en kültürlü kültür bakanımız ve bizler hep birlikte elimizde çiçeklerle gideceğiz kentlerimizi süsleyen Özcan Tekgül'ün çıplak ve onurlu güzelliğinin mermerdeki ölümsüz görünümünü seyretmeye. Ve elimizde taşçı kalemleri ve gül ağacından çekiçlerle yazacağız onun mermerine. Bize, gelip geçici dünyanın alacası içinde bile hepimizin bir ve aynı olduğumuzu fark ettiren ilk onurlu çıplaklığımız. Karanlığı aydınlığa dönüştürme tutkumuzun saklı sürgünü, ilk filizi, aşkı ve güzelliği. Gösteri, sayı 113, Nisan 1990.